yemeklere, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladı Hayatın Sesleri programını. Ayhan Taşçı sesimizi sizlere ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Yine sizlerle birlikte izliyoruz. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimiz ise Hayatın Sesleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındayız.
lezzet hikayeleri.
Stüdyomuzda gazeteci Mehmet Efe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhaba. Bugün Karadeniz fındığından söz edeceğiz lezzet hikayeleri köşemizde. Neden Karadeniz fındığı?
Çünkü dünyada birçok bölgede yaygın olarak fındık yer alsa da hem verim anlamında hem de kalite anlamında en iyi olduğu bölge işte İstanbul'un Karadeniz kıyılarından başlayıp Artvin'e kadar giden süre içerisindeki o sahil şeridinin tamamında neredeyse fındık yetiştiriciliği yapılıyor. Öyle ki %70'ini yani dünyanın %70-%75 ihtiyacını bu Karadeniz sahil şeridi karşılamakta. Onun için kalite yetiştirildiğinde elde edilen verim bakımından en iyi olan bölge dünyanın içerisinde burası. Zaten geri kalan işte %5'lik bir kısmı Gürcistan'da, %5'lik bir %10'luk kısmı Azerbaycan'ın gene Karadeniz kıyılarında ve o iklimde, o coğrafyada, Kafkasya coğrafyasında sadece %10'luk bu kesimi de İtalya'da yetişiyor. Onun dışında dünyada yetiştirildiği bölge bakımından Karadeniz en ağırlıklı olduğu bölge. Çok kıymetli. Çok kıymetli olması sebebiyle mesela Amerika bunu ağaç formuna getirip, bizim fındıklarımız çalı formundadır daha çok. Böyle 3 metrelik insanların elleriyle yolabilecekleri yüksekliktedir. Oregon'da çalışma yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu 6 metrelik ağaçlar yapıp fındık ticaretinde söz sahibi olabilmek için.
Ama bu mümkün müdür? Böyle?
Yani çalışmalar yapılsa da şu ana kadar çok götürdüler. Mesela bizim kuru kayısımızı götürdüler. Amerika'da yetiştirmek istediler. Başaramadılar. O kaliteyi, o lezzeti hiçbir şekilde bulamıyorlar. Kuru inciri denediler, gene yapamadılar. Çünkü bunlar dünya ticaretinde çok önemli ürünler. Ve tek üreten ülke Türkiye. Bu tekeli kırmak için birçok dünya ülkesi bununla ilgili çalışma yürütüyor ama şu ana kadar başarılı olanı yok.
Evet, yani topraklarımız çok verimli bu anlamda. Gerçekten önemli. Bir de hani fındığın çeşitleri var değil mi?
Tabii tabii.
Yani çeşitli fındıklar var.
Şöyle söyleyelim buna. Normalde Batı Karadeniz dediğimiz Zonguldak'a, Sinop'a kadar olan bölgedeki fındıklar ikinci kalite fındık olarak geçer. Yani İstanbul'la Zonguldak arası, hatta Samsun'a kadar olan bölüm ikinci kalite fındığın olduğu yerler. Samsun'dan Artvin'e kadar olan bölge kaliteli birinci sınıf fındığın olduğu yerler. Hatta bunun içerisinde de en iyi fındık belirlenirken dahi, hani klasmanı belirlenirken Giresun tombul fındığı diye geçer. Birinci kalite odur. Yani bütün hepsinin içinde en iyi fındık Giresun ve Ordu, o bölgede oluyor zaten. Bu hem yağ kalitesi anlamında, hem lezzet anlamında, hem sanayide kullanılabilme özelliği anlamında Giresun bir tombul fındığına göre fiyatlandırması yapılıyor. Farklı isimler var, birkaç tane sayalım. Evet, çakıldak var mesela, ince kara var. Tombul var, palaz var, sivri var, yuvarlak badem var, yassı badem var. Bunlar fındığın çeşitleri, her bölgeye kendine adapte olmuş vaziyette. Fındığın hem tadından ya da içinin küçük olmasından, biraz sivri olmasından, yapıya göre böyle farklılıklar.
Böyle değişebiliyor. Evet. Bu hani tabii ki bunun ayları vardır. Hani büyüme ayları var. Hı-hı. Mesela ben geçen de Ankara'da buldum. Hı-hı. Bir marketten aldım. O fındık bu aylarda demek ki üretilen bir fındık ve üç böyle hani...
O üçlü yapı.
Üçlü yapı.
Onun ismi çotanak.
Ha evet.
Yani o üçlü...
Ha, onunla da yağ yapıyorlar galiba.
Hepsinden yapılıyor zaten. Ha, evet. Öyle bir markası evet. Var sadece ama o ismi, o üçlü yapının, yani böyle birbirine yapışık evet. Vaziyette üçlü şekilde duruyor olmasının, hı-hı, ismi, ona çotanak diyoruz. Bir de dışında hani kabuğu var ya,
evet,
ucu böyle tırtıklı,
evet,
olan.
Evet.
O kabuğun ismi de zuruf.
Aa, çok enteresan. Evet. Yani o öyle isimler tabii veriliyor ama
tabii,
bir anlamı vardır elbette.
Ya şöyle, o koruyan anlamında,
koruyan anlamında
zuruf diye söyleniyor ve o bölgede çok fazla yaygın vaziyette. O çotanak
da, hangi bölge?
Yani Karadeniz. Karadeniz'in tamamında, evet, bu anlamda kullanılır. O çotanak da zaten o üçlü görüntüsü tüm dünyada marka olarak, yani fındık dendiğinde görüntü o çotanak şeklindeki ibaredir.
Evet.
O kullanılır daha fazla zaten.
Demek ki o bu aylarda yetişen ve piyasaya sürülen şöyle, olmuş olan evet, bir
aynen.
fındık.
Ağustos'un ilk başında başlar fındık hasatı. Eylül'ün ortasına kadar, Eylül'ün başına kadar hatta yani bütün Ağustos boyunca hasat yapılabiliyor. İşte bazen alçak bölgelerde daha erken başlar ama yukarıya çıkıldıkça örneğin işte 1500-1600 metrelere çıkıldıkça daha geç olur. Eylül'ün 15'ine kadar hasat devam eder. Nasıl işlendiği ile ilgili hemen çok kısa evet, bahsedelim. Toplanıyor. Toplandıktan sonra sergilerde kurutuluyor. Çünkü toplandığında hala yaş aldığınızda evet, öyledir
yaş,
zaten.
Evet,
yaş,
yaş fındıktır. O şekilde mi kurutuluyor? Ayıklanıp
yok.
Mı?
İşte o çotanak halindeyken seriliyor. O evet. kuruyunca dışındaki yaprak da kuruyor. Sonra hafif böyle dövüyorlar ya da ellerinde tırmıklarla o kısmını ayırıyor. Yaprak kısmını ayırıyorlar. Sadece bildiğimiz o kabuklu fındık hali kalıyor. O kabuklu fındık haliyle de fabrikaya veriyorlar. Normalde öyle saklanabilir. 3 yıla kadar kabuklu haliyle saklanabilir. Hmm. O dışı iyi bir koruyucudur fındık için. O halinden sonra kuruduktan sonra fabrikaya, kırma fabrikalarına gidiyor. Kırma fabrikalarında kırılır. İçindeki fındıklar alınır. Sonrasında kullanılacağı yere göre örneğin çikolata sanayi yani kullanıldığı yerleri saymakla bitiremem size yani hani bahsedeceğiz ondan
aslında
da zaten
evet,
ama.
Aslında bizim bir tek bildiğimiz yağ işte kuru yemiş olarak tüketiriz ve bir de dediğiniz gibi hani kakao ile buluşur.
Çikolata olur
evet.
Yok aslında günlük yediğimiz fındık sadece toplam üretilen fındığın %10'u dünyada. Yani çerezlik olarak yediğimiz %10'u geri kalan %90'ı. Sanayi sektöründe kullanılıyor, gıda sanayinde kullanılıyor. İşte çikolata yapılıyor, ekmekte kullanılıyor, bisküvi sanayinde çok fazla kullanılıyor, pastanelerde çok fazla kullanılıyor. Ve hep katkı maddesi olarak, yani katkı maddesi derken bir şeyin içine ne yapılıyorsa bir katkı olarak genelde kullanılıyor. Ya da ezme olarak, fındık ezmesi olarak evet. özellikle dünyada gene Amerikalılar mesela fıstık ezmesini de severler ama Avrupalılar daha çok fındık ezmesi severler. Bir de şunu söylemekte fayda var. Biz ürettiğimiz fındığın %70'ini işte %70'ini biz üretiyoruz dünyanın. Bunun da neredeyse %90'ını ihraç ediyoruz. Yani Türkiye'de de kullanmıyoruz.
Evet.
Aklınıza gelebilecek en büyük çikolata fabrikaları, İsviçre çikolataları, İtalyan çikolataları, o bilindik kavanozda çok meşhur olan markalar hep Türkiye'den alır. Hatta bazı fabrikalarını yani o İtalyan markası, tüm dünyaya çikolata satan İtalyan markası Karadeniz'de fabrika açmıştır. Fındığını kendi işler, kendi hazırlar, buradan gönderir. Ve bunların her birinin ayrı bir formülasyonu vardır. Yani içerisinde %30'la %70'e kadar fındık kullanabilirler. Ve şöyle bir hani piyasada tekel olduğumuz için %70'ini yani, biz ürettiğimizden evet. rahatsızlar. Bununla ilgili alternatif çalışmalar yaptılar. Yani çikolatanın o hamurunun içerisine badem koysak, badem yağı koysak, hani ceviz koysak, ceviz yağı koysak diye. Ama hiçbir damak tadı o yediğimiz çikolatanın tadında fındığın yarattığı lezzeti ve kaliteyi yaratmadığından dolayı kesinlikle bizden vazgeçemiyorlar. Vazgeçemedikleri için de gelip fabrika kurdular buraya. Evet.
Yani aslında hani bazı şeyleri de kabullenmeleri gerekiyor. Çünkü dünyanın birçok yerinde birçok şey üretilir. Alırsınız getirirsiniz burada yapamazsınız.
Aynen.
Herkes kabullenirse belki daha kolay olacak her şey ama galiba kabullenmeleri zor.
Zor oluyor.
En azından fabrika kurabilmişler.
Evet yani. evet öyle kurdular. İşte biz aşağı yukarı 650 ile 850 bin ton civarında ürün yetiştiriyoruz. Bundan 2,5 milyon dolarlık ihracat gelirimiz var. Yani bizim çok önemli bir ihracat gelir kalemimiz bu. Ve toplamda Türkiye'nin %5'i neredeyse 4 milyon insan diyelim. 4 milyon insan bu fındıktan ekonomik anlamda gelir elde ediyor. Kazanç elde ediyor. Karadeniz'in iki tane bitkisi var. Birisi çay, birisi fındık. Eğer onlar olmasaydı Karadeniz hani birazcık daha yoksul bir kent, yoksul kentlerin olduğu bir yer olacaktı. Ama bu zenginlikle Karadeniz tamamen o insanların inatçılığıyla, emeğiyle. Çünkü öyle alanlarda çay hasadı yapılıyor, öyle alanlarda fındık yetiştiriliyor ki. Yani insanın duramayacağı yükseklikte insanlar fındık yetiştirmeye çalışıyorlar. Bakımı da zor. Yani ne kadar çalı formunda bir bitki olsa da altından bir sürü ot çıkıyor. Ot çok çok olunca fındığın kalitesi düşüyor, içindeki oran düşüyor. O sebeple biraz zahmetli ama ekonomik anlamda da şu anda mesela 10 lira civarında kilogram fiyatı üreticiler için iyi bir gelir kapısı bu
yani
anlamda.
Yani bunu hani devlet 10 liraya alacak.
Yok, özel sektörde özel fiyat sektörde tabii. Önceden fisko birlik vardı, TMO vardı. Zor durumlarda TMO mesela alım yapıyor bununla ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi. O aldıkları fındıktan mesela yağ elde ettiler. Bunlar öncesinde fındık yağı çok fazla kullanılan bir şey değildi. Şu anda da ekonomik anlamda yani 2,5 kilodan 1 litre yağ çıktığını düşünürsek 25 lira civarında kilogram fiyatı fındık yağının. Şimdi o yağ şu anda pahalı gelebilir. Zeytinyağına denk neredeyse. Özelliklerinden de bahsedeceğim. Ama 5 lira, 6 lira ya da 4 liraya düştüğü zamanlarda hani 12 liralık bir fiyat daha makul olmuştu ve devlet bu anlamda fındık yağı tüketimini arttırması ile ilgili çalışmalar yapmıştı.
Nedir yağ, bu fındık yağının özellikleri ve hani biz niye onu kullanmalıyız? Evet. Ayçiçek yerine kullanın demişlerdi
tabii
hatta.
Tabii. Çünkü yağ kalitesi anlamında zeytinyağı evet. kalitesinde oleik asit miktarı çok yüksek. Oleik asit de bizim hücre yenilenmemizi, bağışıklık sistemimizin gelişmesini sağlayan bir asit, doymamış yağ asidi. Hatta tekli yağ asitleriyle ilgili, ona tekli yağ asidi diyoruz, çalışmalar da yapılmış. Kesinlikle insan hücresinin yenileme özelliğine sahip, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ve çocuklarımıza mutlaka yedirmeliyiz. İçerisinde ciddi miktarda E vitamini var, B1, B2, B6 vitaminleri var. Ve TÜBİTAK'ın yaptığı çalışmada B2 ve B6 yani hızlı düşünme, zeka ile ilgili vitamin ihtiyacımızı karşılamak adına Türkiye'de çocuklarda yapılan 1000 çocuktan %90'ında yani 900'ünde B2 ve B6 eksikliği olduğu kanıtlanmış. Bunda fındık tanıtım grubu diye dünyaya fındığımızı, Türk fındığını tanıtmaya çalışan bir kurum var. İhracatçılar Birliği bünyesinde çalışıyor. O bu çalışmaları yaptırıyor. Bu çalışmaların sonrasında mutlaka vitamin anlamında özellikle kesinlikle çocukların hani hem zeka gelişimini tamamlamaları hem bağışıklık sistemini güçlendirmeleri anlamında fındığı, bir avuç fındığı günde tüketiyor olmak gerekir.
Evet, bu öyle, bir de hani yağını, hani yağ işlenmiş olduğu için acaba bu vitamin kaybı söz konusu olabiliyor mu? Ya da yemeklerde kullandığımızda böyle bir şey oluyor mu? Yoksa biz bunu salataya döküp böyle hani zeytinyağmış gibi kullanabilir miyiz?
Bunu sadece yağ olarak düşünmeyelim. Hemen onunla ilgili, satışla ilgili olan kısmı, bir kavrulmamış fındık daha çok tüketin. Yani çalışmalarda böyle, çünkü kavrulduğunda ister istemez yağ miktarı birazcık da artıyor ve içerisindeki vitaminler anlamında değerini biraz kaybediyor. O sebeple mutlaka arttırıyor olmakta, yani bunu kullanıyor olmakta fayda var. Ben hemen çok bilinmediği için onu söylemek istiyorum. Mesela ciddi bir protein kaynağı. Yani %20'ye yakın protein var içerisinde.
Fındığı.
Evet. Karbonhidrat kaynağı %20'ye yakın karbonhidrat var. %40 yağ var. Demir, magnezyum. Yani ihtiyacımız olan bütün mineralleri de o bir avuç fındığın içinden sağlıyor olmamız mümkün. Yani demirinden çinkosuna kadar bütün mineraller bu içerisinde bulunuyor. Çocuklara tükettirmek anlamında o bölgede de gittiğimde gördüğüm bir şey, mesela ballı fındık ezmesi. Yani rondodan fındığı geçirip içerisine bal koyup kavanozlayıp sakladığınızda ciddi bir besin anlamında önemli. Şekerle gene bunu yapabilirler. Fındık ezmesi dediğimiz şey zaten bu. Bu anlamda işte farklılıkları bu rahatlıkla yapabilirler. Ya da mutlaka ekmeklerin içerisine, evde ekmek yapıyorsak hani doğrayıp gene ekmeğin içine koyabilirler. Çocukların tüketiyor olması bu anlamda ya da bizlerin tüketiyor olması bu anlamda önemli.
Evet, aslında genç yaşlı herkesin belki evet. her gün bir avuç fındık yemesi ama kavrulmamış, işlem görmemiş saf fındık tüketmesi ve belki de söylediğiniz gibi hani fındık yağını da alması önemli diyelim. Ve böyle evet. noktalayalım bir cümle.
Evet, bir cümle sadece. Alırken yalnız fındık yağlı bir bitki olduğu için, yağlı bir ürün olduğu için aflatoksin dediğimiz mantari hastalıkların gelişme riski var. Bu sebeple aldıklarını eğer herhangi bir küf kokusu duyuyorlarsa, tadında hafif bir acılık hissediyorlarsa bununla ilgili Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na da şikayette bulunabilirler. Ya da aldıkları...
Neydi telefonu?
Alo 174 Gıda attı evet. oranın ismi.
Alo 174'ü
arayarak şikayette bulunabilirler. Çünkü çok fazla tüketilmediğinde sağlık açısından risk yok ama ola ki bir alerji durumunda aflatoksinden dolayı zehirlenme gerçekleşebilir. Hı-hı. Karaciğerde problemler yaşanabilir. Onun için dikkat etsinler.
Evet, alırken. Onun için belki de kabuklu fındık almak evet. daha güzel. Çünkü 3 yıl kalabiliyor demiştiniz. Yani onda da bir risk olmayabilir. Çok teşekkür
ben
ediyoruz
teşekkür
geldiğiniz için. Gazeteci Mehmet Eve Efe stüdyo konuğumuzdu.
Bugünlerde böyleyim, ister kal ister git, tarifsiz kederdeyim. Gösterdin aşkın ucunu, öyle bıraktın gittin. Bana attın suçunu, davayı ben kaybettim. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Birbirine katar gider. Ne bahar dinler ne güz, güze bahar katar gider. Ben böyle aşk görmedim, daha neler görmek var. Ne istedin de vermedin, başka nasıl sevmek var. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım.
Sevgili dinleyenlerimiz, Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin işlevlerini Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özbay Güven'le spiker arkadaşımız Nilgün Doruk konuştu. Hep birlikte dinleyelim.
Türklerde
spor kültürü. Sevgili dinleyenlerimiz, Türklerde spor kültürü köşemizde her hafta olduğu gibi konuğumuz Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven Hocam'la birlikteyiz. Yine merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım, hoş bulduk.
Evet, bugün Kırkpınar yağlı güreşlerinin işlevlerinden söz edeceğiz. Şimdi tören ve şenlik havasında yapılıyor Kırkpınar yağlı güreşleri, bahsetmiştik daha önce. Şimdi temel işlevlerinden biri de milli birliği, beraberliği, birleştirici, bütünleştirici ve sağlayıcı toplumsal bir işlevi var herhalde, değil mi hocam?
Evet,
neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Evet Nilgün Hanım, bu parametreleri ben sosyokültürel açıdan ele aldım, inceledim, bunlara kafa yordum. Sizin biraz önce söylediğiniz soru çok önemli. Günümüzde yapılan Kırkpınar güreşlerinin milletimizin yakınlaşması, dayanışması bakımından toplumsal bir işlevi var. Bunlar sosyal ilişkiler bakımından olabiliyor. Örneğin, ülkemizin birçok vilayetinden gelen pehlivanları ve seyircileri bir araya getiriyor. Bireylerin toplumsallaşmasında, kimlik kazanmasında Kırkpınar güreşlerindeki semboller içselleştiriliyor. Bu sembolleri benimsemedeki en önemli etken kendi kültürünü görüyor. Kendi milletinde yaşayan kültürün bir sportif olaydaki sembollerle yaşatılarak mesajlar verilmesi bireyin milletini tanıması açısından bir vasıta teşkil ediyor. Kırkpınar güreşlerinin her sene yenilenen bir süreklilik özelliği vardır. Bu sürekliliği sağlayan gelenekselliğidir. Kırkpınar'a toplumun her kesiminden insanlar katılmakta, sosyal bir dayanışma ve kaynaşma söz konusu olmaktadır. Bu açıdan Kırkpınar her sene bir moral dinamizm veriyor. Bu güreşlerde seyredenlere ve güreşenlere davranış örnekleri göstererek yaşadığı Türk milletiyle kaynaşmasını sağlamak için şartlandırmalar da verilmektedir. Her şeyden önce seyredenlere yaşadığı Türk milletinin ananelerini, milli ve dini unsurlarını, sembollerini, simgelerini, bayrağı, mehteri, milli marşımızı, milli kahramanlarımız, mitolojimizdeki kahramanlar, tören ve merasimler, ahlaki değerlerini ve kültürünü birlikte yaşamaktadır. Toplumsal duygular uyarılarak bireyi toplumla bütünleştiriyor, toplumsallaştırıyor, toplumumuzu bir bakıma eğitiyor. Kültürün gelecek nesillere aktarımı sağlanarak milli kimliğimizi kazandırıcı işlevi de yerine getirmektedir. İç ve dış dünyaya karşı Türk'ün maddi ve manevi gücünü göstermek ve onaylamak bakımından hem pehlivan hem seyirci bir bakıma kendini gerçekleştiriyor. Kendi neslinin maddi ve manevi unsurlarının devamlılığını bir sportif etkinlikle ispatlıyor. Toplumun kahraman ve şampiyon yaratma ihtiyacı, pehlivanın tanınma, şan şöhret olma, kahramanlaşma ihtiyacı gerçekleştirilerek tatmin ediliyor. Kırkpınar güreşleri kültürümüzün sporla özdeşleşmesidir. Bireyleri bir araya getiren semboller, yapılan merasimler ve ritüeller toplumda bireyler arasındaki bağları güçlendirip ortaklığı pekiştirdiği gibi spor geleneği vasıtasıyla geleneklerin sürmesine, inançların tazelenmesine, değer yargılarının, törelerinin kökleşmesine yardım ederek toplumu canlı bir biçimde ayakta tutmaktadır.
Evet, şimdi tabii siz de az önce bahsettiniz bu Kırkpınar yağlı güreşlerinin mutluluk verici, yenilenme ve dinamizm işlevi var demek istiyorsunuz.
Evet,
yani
evet,
değil mi?
Nilgün
Biraz
Hanım.
Daha detaylandırabilir miyiz hocam bu konuyu?
Nilgün Hanım, Türk milletinin bir üyesi olmanın mutluluğunun duygusunu vermektedir. Özellikle bunalımların yaşandığı şu dönemlerde Türk milletinin coşku ve duygularını bir arada dile getirmelerine imkan sağlıyor. Kişileri iç gerilimlerindeki tasalarından arındırıyor. Günlük hayatın dışına çıkılarak onu askıya alıp durmak, geçici bir süre için dizginlerinden boşalmış bir enerji, yenilenme, canlanma, rahatlama ve ruhi bir gevşeme sağlıyor. Genel hava yumuşatılıyor. Halkın kendine güveni, kendine gelmesi yenileniyor. Kırkpınar güreşleri bir anlamda güçten düşmeyi durduran bir olgudur. Kırkpınar milli gururu yaşatıyor, milli boyutlarda bir misyon ile yüklü, insanlarımızı yolsuzluk, hayat pahalılığı, ahlaki değerlerin erozyona uğraması gibi her gün konuşulan sıkıntıların yanında hayatın baskı ve streslerinin atılması da sağlanıyor. büyük şehir hayatının insanı törpüleyici, manevi ve ruhi bir takım gerginliğe sürükleyici ortamında kırkpınar güreşleri, insanları rahatlatmakta, belirli bir süre monotonluktan uzaklaştırmaktadır. Bu açıdan kırkpınar güreşleri, Türk milletinin bütün üyelerini bir araya getirebilmekte, toplumdaki sürtüşmeleri, hasımlıkları kaldırabilmektedir. Anadolu'da da köyler arasında bir birliği ve beraberliği sağlamakta, toplumu yatıştırıp sakinleştirmektedir. Güreşlerden sonra günlük hayatları yenilenmiş ve dinçleşmiş olarak sürdürecektir. Hafta sonlarında yapılan müsabaka ve yarışmalardaki sportif başarılarla kültürel, ulusal ve dini bir boyut tam anlamıyla yakalanamıyor.
Evet.
Özellikle şimdi futbol liginde bahsediyorum. Ulusal olması lazım. Hı hı. Ulusal karşılaşmalardan Ülgün Hanım ve Kırkpınar güreşlerinde kültürel, ulusal ve dini boyut tam anlamıyla yakalanabilmekte ve ruh tam anlamıyla arındırılabilmektedir.
Evet. Şimdi tabii tüm bu işlevlerin yanında bir de dini işlevi var. Bu dini işlevinden de söz edebilir miyiz birazcık?
Tabii ki yani İslam dini bu yağlı güreşlerde güreşin piri olduğu için haliyle etkilenmiş. Oradaki bir takım ritüeller o İslam dinindeki akidelere hı-hı göre şekillenmiş. Ve dini törenler var bu güreşlerde. Mesela İslam dinine bağlı üyelerine İslam dininin tüm dinlerden üstün olduğunu bilinçlendirme işlevi sergileniyor. Güreşler özellikle cuma günü başlatılıyor. Cuma günü güreşler başlamadan önce dini törenler yapılıyor. Örnek verelim. Pehlivanlar mezarlığına toplu halde gidiliyor ve orada mehrum pehlivanlar Adalı Halil, Çömlek Köylü Kara Emin ziyaret ediliyor, dualar okunuyor, konuşmalar yapılıyor. Kırkpınar'da gelmiş geçmiş tüm pehlivanların ruhları için hatim indiriliyor ve mevlüt okutuluyor ve topluca cuma namazı kılınıyor. O gün cuma namazın hutbesinde din adamları pehlivanlık ve kırkpınar güreşleri üzerine konuşmalar yaparlar. Dualar okurlar. Daha sonra güreşler başlatılır. Ve güreşlerin içerisinde de İslamiyetle ilgili kutsal isimler ve kurallar uygulanır. Dini göndermeler içten gelen her türlü düşüncenin gücünü ortadan kaldırır ve pehlivanları öfkeden, kural dışı davranışlardan arındırır. Türklüğün ve İslamiyetin ahlaki değerlerine sahip olan pehlivanlar, dini olgunluğun sembolü olmanın ötesinde bahadırlık faziletlerinin de sembolüdür. Güreşçilerin, pirlerinin gücü pehlivanlarda toplanmıştır. Güreşlerin giriş çıkışları arasındaki merasimlerde dini törenleri görmek mümkündür. Yağlı güreşte erkeklerin avret yeri yani bakılması haram, örtülmesi farz olan yeri yani göbeğin altından diz kapağının altına kadar olan kısmı kisbetle örtülüyor. Kisbet bu yasak bölgeyi örterek haramı önlemiş oluyor ve aynı zamanda kisbet edebin sembolü olan bir işlevi de yerine getirmiştir.
Evet, peki o zaman bu birazcık da kisbeti ve kisbetteki ritüellerden söz edelim lütfen.
Bu da çok önemli. Çünkü seyreden insan bu ritüellerin anlamlarını bilirse daha büyük zevkle zevk alacaktır seyrederken. Onları açıklamaya çalışayım. Nilgün Hanım, Cumhuriyet döneminin kisbet ustaları içinde Balıkesirli Hidayet Başsaraç ve şu anda halen yaşayan Bigalı İrfan Şahin hakikaten dünyada en iyi kisbet diken ve eski kisbet ustalarını arıtmayacak ustalardandır. Pehlivanlar kullandıkları kisbet, paça bent ve edevata, güreştikleri çayıra ayrı ayrı hürmet gösterirler. Abdestsiz güreşe çıkmazlar. Pirlerini anmadıkça vazifelerini bitirmiş saymazlar. Kisbeti iki rekat namaz kıldıktan sonra yere diz çökerek dualar okur, kıbleye döner. Kisbetin ön kasnağını öperek başına kor, önce sağ ayağını sonra da sol ayağını geçirerek giyer. Mesela Ebu Hüreyye radıyallahu ant Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme şöyle diyor. Sizden biriniz ayakkabı giyeceğinde evvela sağından giysin, çıkaracağında da evvela solundan çıkarsın buyurmuş. Bu gelenek, bu ritüel güreşe yansımış. Hı hı. Bunu Buhari Müslim açıklıyor. Ve bu kisbeti çıkarırken de yine aynı şekilde önce sağ ayak sonra sol ayağını çıkararak kisbetin kasnağını öper, ustasını yense dahi elini öpme, usta çırak ilişkilerinin saygı kurallarındandır. Kendini üstün görme yoktur. Bu törenler Daha güreşe yeni başlarken bütün pehlivanlar tarafından öğrenilirdi. Eskiden pehlivan tekkelerinde 3 hiyerarşik yapı vardı. Acemi, kalfalık üstad, yani çıraklık, miyander, yani belinden bağlı olmak, şeyhlik, mürşit. Aylıktaki karşılığı ne? Yiğitlik, aylık, şeyh, üstad, naip dediğimiz şey. Bunlar bu pehlivan tekkelerindeki adab, erkan belli bir sisteme göre işliyor ve haliyle yağlı güreş usta çırak usulüyle giden bir meseledir. Şimdi bu kisvetin önündeki yere düğüm atılıyor. Bir kisvetin ipi vardır. 3 düğüm atılıyor buraya. Birinci düğümü ande vefa kılmak Allah için atıyor. İkinci düğümü beate vefa kılmak Hazreti Muhammed için atıyor. Üçüncü düğümü de vasiyeti şereftir. Buna mührü şet deniyor. Hazreti Ali için atıyor. Şimdi kisvetin kemerin içinden geçen ipi düğüm atıldıktan sonra sağa uzatılırsa Hazreti Hasan'a, sola uzatılırsa Hazreti Hüseyin'e işarettir. İpin sol ucu diğerine nazaran biraz uzunca bırakılır. Bu Hüseyin evladının galipliğine işarettir ve bazılarınca sağ üstada, sol yol ataya işarettir. Geldik kisvetin paçalarına. Bu paça bent 3 kat sarılır. Şeriat, tarikat ve hakikati işarettir. Şeriatta üstüvar ol, tarikatta paydar ol, hakikatten haberdar ol. Pehlivanlar peşrev yaparken topluca kıbleye doğru ileri doğru giderler. Osmanlı ordusunun savaşa gitmesi gibi aynı anda, aynı hareketlerle, aynı müzikle. O müthiş bir şeydir, yani müthiş bir tesir yapar seyircilerde, insanlarda. Bir coşku, bir heyecan verir.
Görseli çok kuvvetli.
Müthiş bir şey. Yani. Evet. Aynı anda yakalaması lazım fotoğrafçının onu, kameramanın. Yani o müthiş bir şeydir, ayakların aynı anda inmesi. Geri geri 3 adım atarlar gittikten sonra, gelerek dururlar. Birinci adımı Allah adına atıyor geri atarken. İkinci adımı Cebrail adına ve üçüncü adımı da Hazreti Muhammed adına atıyor. Pehlivanlar güreşe başlamadan önce el tutuşurlar. Kisvetin üstünde sağ el, sol el konulmak suretiyle kisvet, baş parmakta kisvetin içerisine hafifçe girer, sığar. Bakar ya boşluk var mı yok mu diye sığama yapar.
Yani bir estetik işlevi de var diyorsunuz.
Evet, estetik işlevi de var. Onu da anlatayım Nilgün Hanım. Güçlü bir beden, teknik hareketlerin akıcı şekilde sergilenmesinde insan vücudu estetiğiyle gündeme geliyor. Pehlivan muazzam maharetlerini bir estetik kaygıdan yola çıkılarak gerçekleştiriyor. Vücutlarını zeytinyağı ile ıslatarak güneşte bronz bir heykel gibi parıldıyorlar. Peşrev çekerken ellerin kisvetlere vurulmasından meydana gelen ahenkli şakırtalar, şakraklar, raks halinde kucaklaşmalar muazzam bir seyir zevki vermektedir. Müziğin makamları ve müzisyenlerin kıyafetleri, ağanın her cins rengin ve güzellerinden meydana gelmiş tarihi kıyafeti, kuşamı, er meydanının dekoru, renk, ses düzenlemesi estetik unsurlar arasında yer almaktadır.
Evet, şimdi estetik unsurlar böyle, bir de ekonomik işlevi var tabii ki, değil mi? Kırkpınar yağlı güreşlerinin.
Evet. Potlaç geleneği, herkes yesin içsin, kendi kesesinden yok.
Evet.
Şimdi ağ tabii ki bir kere en büyük ekonomik harcamayı yapan ağ. Orada örneğin mesela 400 milyara aldıysa ağlığı, o bir yıl içerisinde onun en az 5 katı harcıyor. Öyle kolay değil.
Evet. Yani, ağ olmak kolay değil diyorsun.
Ağın eli tutulmaz ama çok harcama yapıyor. O sembolik paranın haricinde her gittiği yerde para harcıyor. Çünkü oraya herkes soyunamaz. Ekonomik gücü güçlü olması lazım. Gelen pehlivan ve misafirler büyük harcamalar yapılarak misafir ediliyor. Dereceye girecek olanlara profesyonel anlamda büyük ödüller veriliyor. Yağlı güreş bir bakıma açık bir şekilde profesyonelce yapılmaktadır. Bu özelliğinden dolayı bir kısım minder güreşçilerinin yağlı güreşi tercih ettiklerini ve kırkpınar güreşlerinde de dereceye girdiklerini bilmekteyiz. Ağanın açık arttırmaya çıkarılan koça yüksek miktarda para vermesi, sponsorluğun ekonomik anlamda resmileştirilmiş boyutlarını göstermektedir. Nilgün Hanım, bu anlattığımız yücelerden yüce büyük spor kültürümüz Kırkpınar güreşlerinin Eurosport'ta yayınlanması ve bir sumo gibi pazar alanına çekilebilmesi, turizm açısından yapılabilmesi için bu amatör zihniyette olan insanlarla bunun baş alması mümkün değil. Bu çok profesyonel bir düşünce gerektiren bir şey. Hem Spor Bakanlığımızın, hem Edirne Belediyesi'nin, belediye başkanının. hem ilgili yetkili kurumların bunu derhal dünya standartlarına çıkarabilecek tedbirler alması lazım.
Evet, tabii tüm bunların yanı sıra siyasi işlevi de var. Ancak süremizin de yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Neler söyleyeceksiniz hocam onunla ilgili?
Kırkpınar güreşlerinin siyasi işlevi her sene orada yapılması, Osmanlı Devleti'nin ölmediğini Avrupa'ya o mehteriyle duyuruyor. Hı hı. Bir gönderme yapıyor. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu da her Kırkpınar güreşlerinde biz kutlamış oluyoruz. Bu Avrupa'ya ve dünyaya verilen bir mesaj. Çünkü Cumhurbaşkanı ile Başbakanı ile oraya gidiliyor. Bunlar tesadüf değil.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün de süremizin sonuna geldik. Belki konuşsak daha çok şey vardı konuşacak, anlatılacak. Ancak hem bölümümüzün hem de programımızın sonuna geldik. Yine birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ediyorum Nilgün Hanım.
Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Sporda Psikososyal Alanlar Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven Hocamla birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyorum.
O her şeyi kendi yanından görür. Almak istediğini alır. Başka şey düşünmez. Beni unuturdu. Onun her anı heyecan dolu. Beni üzdüğü zamanlarda bile yokluğunu hissetmek beni korkuturdu. Ben her şeyi onun için onun yanında yaparken o hepsine uzaktan bakardı bir yabancı gibi. Her sözümü dinliyor gibi beni kandırırken içinden geçen binlerce ses bastırırdı sesimi. O her günü yeni bir umutla bekler gibi görünür. Yarına inanmaz, beni avuturdu. Onun her anı heyecan dolu. Beni üzdüğü zamanlarda bile yokluğunu hissetmek beni korkuturdu.
Sevgili dinleyenlerimiz, telefon hattımızda Almanya'dan Buket Barlas Vehter var. Merhaba. Evet, sizi
dinliyoruz. Bir Lalo isimli etkinlik kapsamında çocuklar için 40 farklı atölye çalışması düzenlenmekte. Her biri birer hafta süren dans, akrobasi, sihirbazlık gibi kurslar yanında yemek kurslarına veya grafiti çalışmalarına da yer verilmekte. 4-13 yaş aralığı çocuklara yönelik olarak düzenlenen kurslara ek olarak bu yıl 14 ile 16 yaşlarındaki gençler için de kısa süreli etkinlikler düşünülmüş. Lila Lu Münih'te 20 yıldır büyük bir başarıyla düzenlenmekte. Ve bu yıl yine şehrin önemli parklarından biri olan Olympia Park'taki festival alanında kurulan büyük çadırlarda yapılmakta. Kursların kısmı ise zaten hava gerçekleştirilmekte. Etkinliklerde çok az ücret karşılığında ve hatta bazı ailelerin gelir durumuna bakılarak herhangi bir ücret alınmadan yapılmakta. Kayıt yaptıranların yaklaşık %20'lik bir bölümden herhangi bir kurs ücreti talep edilmemekte. Gruplar, sanatçılar, spor öğretmenleri ve çeşitli dallardaki eğitimciler tarafından çalıştırılmakta. Atölye çalışmalarında özellikle farklı kültürden çocukların bir araya getirilmesi de önemli hedeflerden biri. O yüzden kurs öğretmenleri de birbirinden farklı ülkelerin eğitimcilerinden oluşmakta. Zaten etkinlikler sırasında şöyle bir kulak kabarttığınızda farklı birçok dil duymanız mümkün. Tabii ki Türkçe de dahil bu dillere. Yalnız etkinliğin ortak dili Almanca olduğu için duyduğunuz Türkçe sadece ara sıra çocukların veya eğitimcilerin birbirleriyle yaptıkları kısa konuşmaları kapsamakta. Birer hafta süren her kurs döneminin sonunda ise tüm kursiyerlerin katıldığı harika bir gala gösterisi izleyicilerin beğenisine sunulmakta. Tüm okul tatili boyunca yani Eylül ayı ortasına kadar yapılan Lilalu isimli etkinlik Münihli çocuklar için gerçekten kaçırılmaz bir fırsat diyebiliriz.
Evet, özellikle de anne babalar çalışıyorsa çocuklar için iyi bir etkinlik. Peki başka evet. Nerede etkinlikler var yaz ayı boyunca? Mesela Münih'te olduğunu biliyoruz.
Yaz ayları boyunca büyük bir kısmı açık havada olmak üzere birbirinden ilginç film gösterimlerine, konserlere ve festivallere de ev sahipliği yapan Münih'te. Nerede ilginç bir sergi de yer almakta. Magic City, Büyülü Şehir isimli sergi dünyaca ünlü grafiti sanatçılarının eserlerine yer verilmekte. Sergiyi düzenleyenler sergi tanıtımını Alman şu andaki en çılgın sergisi olarak yapmaktalar. Bu sergiyle ilgili sizlere aktarmak istediklerim de şöyle. Sergi yine Olimpia Parkı'na ait kapalı bir mekanda yapılmakta. Her yaştan ziyaretçi için düşünülmüş olan sergi kapsamında pek çok atölye çalışmaları, seminerler ve film gösterimleri de gerçekleştirilmekte. Sergi iki dilli olarak hazırlanmış. Tüm bilgiler İngilizce ve Almanca olarak verilmekte. Sergiye gittiğinizde adeta hayali bir şehre girmiş oluyorsunuz. Büyük paneller yardımıyla bina ve duvar görüntüleri yaratılmış. Bahsettiğim bu büyük paneller ise dünyaca ünlü grafiti sanatçıları tarafından bu sergi için özel olarak boyanmış ve hazırlanmış. 20 ülkeden 66 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen bu gezici sergide farklı büyüklüklerdeki grafitiler yanında 3 boyutlu görüntüleri kapsayan çok başarılı eserler de mevcut. Sergideki en önemli isim ise dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Banksy. Sergi boyunca Banksy hakkında hazırlanmış belgesellere de yer verilmekte. Duvar yazıları ve resimler yoluyla kendini ifade etme sanatı diyebileceğimiz grafiti veya sokağın sanatı ilk kez 1960'lı yılların sonunda New York şehrinde daha çok metro trenlerinin boyanmasıyla başlamış. Ve ilk de genelde gençlerin kurulu düzene gösterdikleri bir çeşit baş kaldırı şeklinde yorumlansa da zamanla birbirinden başarılı eserlerin ortaya konmasıyla artık bir sanat demekte. Grafiti sanatçıları zaten bulundukları şehri adeta bir tuval olarak görme yeteneğine sahipler. Ünlü olup para kazanmak amacıyla değil, daha çok çevrelerine vermek istedikleri mesajları etkili bir şekilde ifade edebilme amacıyla duvarları boyamaktalar. Sosyal, kültürel ve politik konularda yapılmış pek çok grafiti var. Savaş, tüketim çılgınlığı, çevre kirliliği, sosyal adaletsizlik gibi konuları da dile getirmek amacıyla gerçekleştirilen grafitiler genelde sprey boya ile yapılsa da farklı boyama teknikleri de kullanılabilmekte. Tekrar sergiye dönersek, geçtiğimiz Ekim ayında Almanya'nın Dresden şehrinde başlayan Magic City yani Büyülü Şehir isimli bu gezici sergi son ayından beri Münih'te bulunmakta. 3 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek olan serginin sonraki durakları ise Stockholm ve Paris'te olacak.
Evet, efendim çok teşekkür ediyoruz bize bunları aktardığınız için. Sağolunuz. Almanya'dan Buket Barlas-Vehter telefon attığımızdaydı. İyi hafta sonları diliyoruz. Pazartesi günü Hayatın Sesleri programı Nilgün Doruk'la sizlerle birlikte olacak. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.